Merhabalar, kitabına göre burası. Bu hafta ilk defa Japon bir yazar okudum. Osamu Dazai. Osamu Dazai'nin İnsanlığımı Yitirirken adlı kitabını okudum. İnanılmaz etkilendim ve hemen size kısa bir özet geçmek istiyorum. Yozo diye bir arkadaşımız var. Bu kitapta biz Yozo'nun çocukluk yıllarından 27-28'li yaşlarına kadar olan serüvenini dinliyoruz aslında kendi ağzından. Abi insanların dünyasına ait hissedemeyen bir adam bu Yozo. Kendi çevresindeki olaylara bile sanki uzaktan izliyormuş gibi tepkiler veriyor. Yani hiçbir zaman hayatın içine tam anlamıyla giremiyor. Topluma hiçbir zaman karışamıyor. Yani öyle ki insanların yaşadığı duygulara bile anlam veremiyor. Hatta çocukluk yıllarında açlık hissi nedir tam olarak bunu bilmiyor. Sorduklarında hani evladım aç mısın falan diye sorduklarında hep açım diyor. Bunun da deme sebebi şımarıklıktan. Ki öyle ultra lüks bir aileden de gelmiyor. Tabii maddi durumları döneme göre çok iyi. Babası bunlar Tokyo'nun dışında küçük bir şehirde yaşıyor. Babası sürekli Tokyo'ya gidip geliyor iş için. Yani maddi durumları iyi ama öyle çok ekstra lüks içinde değiller. Yani açlık hissinin ne olduğunu bilmiyor. Bazen ailecek oturduklarında, bunlar bayağı kalabalık bir aile, yemek masasına oturduklarında ritüel yaptıklarını zannediyorlar. Hani yemek yemenin bir ritüel olduğunu zannediyor. Çünkü açlık ve tokluk hissini tam olarak anlamıyor. Zaten başlangıçta zaten tuhaf bir huyuyla kitaba başlıyoruz. Ve iletişim kurmakta çok zorlanıyor. Bu herkes için geçerli. Bulduğu çözüm yolu ise insanlarla iletişim kurabilmek adına soytarılık. Yani aslında soytarı değil ama soytarıymış rolüne bürünüp aslında yani gerçekten üstün bir zeka belirtisi. Küçük yaştan soytarıymış gibi davranıp insanlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Bir gün babası yine Tokyo'ya gideceği zamanlardan birinde diyor ki oğlum diyor, ne hediye istersin sen ne alayım diyor. Ve babasının bir not defteri var. O not defterine Yozo'nun kardeşlerinin ve kendisinin isteklerini babasının not alıyor. Bütün kardeşleri tabii Yozo'nun cevap veriyor ne istediklerini söylüyor ama Yozo cevap bile veremiyor. Üzerine babası gidiyor işte bir tane aslan maskesi alayım sana diyor. O zamanlar Tokyo burası yani. Bizim yaşadığımız yer gibi değil. Çok farklı şeyler var. Çok farklı bir kültür yani. Geri kitap okurken bazı şeylerini araştırıp baktım. Yemekleri, kıyafetleri falan inanılmaz farklı ve ben çok da merak ederim. En çok gitmek istediğim yerlerden biri de Tokyo bu arada. İşte babası aslan maskesi alayım sana falan diyor. Cevap vermiyor. Ağzını açmıyor. Abisi diyor ki o kitap istiyordur. Kitap diyor. Çünkü kitaba okumaya da çok düşkün. Zaten böyle insanlar genelde kitap okumaya çok düşkün olur. Çünkü tek başına yaptığı bir aktivite olduğu için sosyalleşemeyen insanlar, bunda problem yaşayan insanlar kitap okumaya daha düşkün oluyor. Ya ben de çok öyle değil ama bu çok yaygın görünen bir şey. İşte babası da cevap vermemesine, hiçbir şey istememesine çok sinirleniyor ve defterini kapıyor. Ondan sonra bunu içerleniyor Yozo. Gece herkes yattığında babasının defterini alıyor. Aslında kitap istemesine rağmen yani abisinin dediği şey mantıklı gelmesine rağmen kitap istemesine rağmen babası sırf önerdi diye aslan maskesi istiyor ve not defterine aslan maskesi yazıyor. Neyse tabii hayatı soytarılıkla geçiyor. Okulda herkesi inanılmaz güldürüyor. Evde sürekli herkesi güldürüyor. Yani insanlar soytarı olarak görüyor. Çünkü Yozo bunu istiyor ve bu konuda da çok yetenekli. Hatta derslerde kompozisyon yazılması istediğinde hep böyle komik şeyler yazarmış ve hocalar katılarak hep gülermiş. Yani insanlara kendini çok sevdiriyor ama aslında bu o değil. O aslında hani hiçbir şeyi doğru düzgün hissedemeyen, insanlardan korkan, çekinen, iletişim kurmayı sevmeyen biri ama işte hayatta kalabilmek için savunma mekanizması olarak şaklabanlığı yani soytarılığı ön planına çıkarıyor ve kimse de bunu fark etmiyor açıkçası. Lise zamanı babasının Tokyo'da bir evi var. Zaten düzenli gittiği yer Tokyo olduğu için bir tane ev var. Orada kalmaya başlıyor. Liseye Tokyo'da gidiyor. Orada bir tane örgüte üye oluyor. Ve dersleri de bu arada çok iyi Yozo. Yani gerçekten çok iyi. Yani bir derse bile gitmeden o dersi geçebiliyor. Ve üzerine çalışmıyor bile. Neyse bir tane parti üye oluyor. Parti Marksist düşüncelerle alakalı bir kuruluş. Bir örgüt aslında partiden çok. Girme sebeplerinden biri de illegal olması bizim Yozo'yu çok keyiflendiriyor. Çok heyecanlandırıyor. Ama bir gün işte hiçbir şeyle ilgilenmediğini babası falan görünce zaten babasıyla arası ufak ufak bozulmaya başlıyor. Ondan sonra babasının Tokyo'daki işi bitiyor. Emekli olacağı için evi satmak durumunda kalıyor ve işte ev satıldıktan sonra Yozo bir pansiyona yerleşiyor. Tabii babası parayı yollamaya devam ediyor ama parası yetmiyor. Ya çünkü inanılmaz derecede para harcıyor ve o sıralar zaten Horiki diye bir arkadaş ediniyor. Doğru düzgün ilk arkadaşı. Horiki ile anlaşabilmesi sebebi de Horiki'nin gerçek bir soytarı olması ve bunun farkında olmaması. Şimdi tam bizim Yozo da soytarı ama bunun farkında, bunu bilerek yapıyor. Ama Horiki gerçekten bir soytarı ve bunun farkında değil. O yüzden Horiki ile anlaşıyor ve Horiki ona geyşaları öğretiyor, işte gece hayatlarını öğretiyor. Ucuza nerede nasıl içilir bunları öğretiyor yani. Tamamen bir yoldan çıkarıcı arkadaş aslında. Hiç kimsenin anne babasını sevmediği türden bir adam yani. Yani Yozo gerçekten hayatı boyunca insanlarla iletişime geçmeye çalışıyor ama çoğu zaman çok verimli ilişkiler kuramıyor. Ciddi anlamda tam bir arkadaşlık ilişkisi kurduğu kişi Horiki. Onunla da sürekli deli gibi içmekten, sürekli geyşalara gitmekten inanılmaz para harcıyor ve babasından da sınırlı para aldığı için aynı zamanda pansiyonda kaldığı için parasını yetiştiremiyor. Bu insanlarla iletişim geçmeye çalışması sürekli aksiliklerle, sürekli olumsuzluklarla karşılaşınca Yoza sürekli daha çok içine kapanıyor. Sürekli yani her dönem, yaşadığı her dönemden sonra yavaş yavaş daha çok içine kapanmaya başlıyor ve hep gerçek dünyadan kaçmaya çalışıyor. Bunun da tamamen bununla alakalı tamamen sadece alkol alarak kendi kendine çözüm üretiyor. Deli gibi alkol alıyor ve sonunda zaten bir alkolik kıvamına geliyor. Bir gün bir bara gidiyor ve bir şeyler içmek istiyor ama cebinde 5 kuruş para yok. Orada da çalışan bir kız var, garson. Adı Tsuneko. Tsuneko ile çok yanlışıyor ve Tsuneko ona bedava içki veriyor. Bu da tabii ki bizim Yoz'un inanılmaz hoşuna gidiyor. Sonra işte kızın evine falan gidiyorlar. Yoz'a diyor ki gerçekten hayatımda diyor ilk defa birinin yanında kendim olabiliyorum diyor. Yani bu kızdan öyle etkileniyor. Kendi olabildiğini düşünüyor. Ve ne yapıyor dersiniz? Bu kız da bu arada zor bir hayat geçirmiş. Aynı zamanda evli falan ama kocası mapus damlarında falan. Bu kızla beraber intihar etmeye çalışıyorlar. Şaka gibi. Birlikte denize atlıyorlar ama kız ölüyor ve Yoz'u ölmüyor. Tabii bu olaydan sonra zaten babasıyla arası bozulan Yoz'u asla babasıyla görüşmüyor ki o dönemde de polis falan bunu alıyor. Hani sonuçta kızı o mu öldürdü, ne oldu, ne bitti kimse bilmediği için Yoz'u alıyorlar falan. Babası biraz da güçlü bir adam döneminde. İşte babası çıkarıyor büyük ihtimal. Hani oralarda tam anlatmıyor ama babasının yardımıyla içeriden çıkıyor ve babasıyla arası inanılmaz derecede bozuluyor. Tabii bu olaydan sonra okuldan falan da atılıyor. Babasının bir arkadaşı var Dil Balığı diye. Onun evinde Tokyo'da kalmaya başlıyor bizim Yoz'u ve orada da mapusta gibi kalıyor. 5 metrekarelik bir odanın içinde alkol alamıyor, sigara içemiyor, gençlerle takılamıyor. İnanılmaz kafayı yiyecek derecesinde geliyor. Neyse bir gün Dil Balığı bizim Yozo'ya bir konuşma yapıyor. Oğlum diyor, bak diyor, ne yapmak istiyorsun? Bu böyle geçmez diyor ama Dil Balığı da aslında babasının ona para yolladığını ve okumak istiyorsa okut dediğini söylemiyor. Sadece diyor ki Yozo'ya, ne yapmak istiyorsun? Ben senin arkanda duracağım, sana destek olacağım diyor ama Yozo diyor ki bana diyor babamın para yolladığını ve okumamı istediğini söyleseydi ben okurdum diyor. Ama bunu tam olarak öyle demediği için, sadece hani ne istiyorsun, ben senin arkanda olacağım, sana destek olacağım dediği için Dil Balığı, Yozo bunu sindiremiyor. Bunu da çok kale dalmıyor. Bunun üzerine düşünmek istiyor ama yani dediğim gibi çok sağlıklı düşünebilen, çok olumlu düşünebilen, çok insani bir varlık değil Yozo. Yani insancıl duyguları çok eksik bir adam. Sonra kaçıyor, Horiki'nin yanına gidiyor. İşte Horiki'nin yanındayken Shizuko diye bir kadınla tanışıyor. İşte kadınla biraz konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Kadın diyor ki gel diyor benim yanıma taşın. Benim küçük bir kızım var diyor. Ona bakarsın ve ben işte ücretini sana veririm diyor. Shizuko da bu arada dergilere falan karikatür satan bir kadın. Shizuko'nun yanına taşındığında tabii bu alkol almaya, sigara içmeleri devam ediyor. Aynı zamanda ama Shizuko'nun kızına da bakıyor. Ve kızıyla da aslında güzel bir ilişki kuruyor. Ama Shizuko'dan aldığı para bir yere kadar yetiyor ve alkol ve sigara içebilmek için Shizuko'nun eşyalarını falan satmaya başlıyor. Bu arada bildiğiniz Shizuko ile evlilik hayatı falan yaşıyorlar yani. Hatta Shizuko'nun kızı bizim Yozo'ya baba falan demeye başlıyor. Sonra bir gün böyle yine Shizuko'nun eşyalarını satmış, eve dönecek. Kapının önünde kapı aralık, içeri bakıyor çaktırmadan, kendine oğlu olduğunu belli etmeden. Shizuko ve kızını kapının aralığından mutlu görüyor. Ve buna dayanamayıp çekip gidiyor. Bu arada Shizuko'nun yanındayken Shizuko'nun çalıştığı dergileri karikatür çizip satmaya başlıyor ve bundan kendine ufak bir gelir elde etmiyor ve yani anlatmadım ama inanılmaz yetenekli resim konusunda bizim Yozo. Neyse bir tane madam diye bir kadın var, onun barında çalışmaya başlıyor. Sürekli orada deli gibi içiyor, madama yardım ediyor ve karikatürüne devam ediyor. Karikatür çizmeye devam ediyor. İşte geçimini karikatürlerden ve madamın yanından aldığı ücretle devam ettiriyor. O barın karşısında Yoshiko diye bir kadın var, sigara satan bir kadın. Kadın dediğim 17-18 yaşlarında bir kadın yani, öyle çok büyük birini beklemeyin. O zaman da zaten Yozo da hemen 23-24 yaşlarında falandır. Yoshiko da çok tatlı, çok iyi niyetli, iyilik perisi kıvamında bir arkadaşımız ve herkese çok güveniyor. Bizim şeyi de, Yozo'yu da her gördüğünde işte alkolü artık bırakmalısın falan diyor. Sürekli ama bunu tekrarlıyor her gördüğünde. Bir gün Yozo işte Yoshiko'dan sigara almaya giderken yolda düşüyor ve Yoshiko diyor bağırmaya başlıyor. Yoshiko hemen gidiyor işte pansuman yapıyor, yardımcı olmaya çalışıyor, Yozo'yu kaldırıyor falan, diyor ki alkolü bırak diyor. Bak diyor kötü etkileniyorsun falan. Yozo diyor ki tamam diyor, ben alkolü bırakacağım ama sen de benimle evleneceksin diyor. İşte Yoshiko da tamam diyor, gülüyorlar falan filan. Sonra tabii ertesi gün ne olabilir? Yozo tekrar alkol almaya başlıyor ve sarhoş oluyor. Yine Yoshiko'nun yanına gidiyor, bak diyor gördün mü diyor, dayanamadım diyor, içtim diyor. Yoshiko da saf salak diyor ki sen sarhoş değilsin, şaka yapma, sen iyisin, sarhoş değilsin. Adam önünde sarhoş, sen iyisin diyor falan. Neyse bunu ileriki bölümde, işte gıybet bölümümüzde konuşacağız. Neyse bunlar evleniyorlar, bir yere taşınıyorlar, yine bayağı şehirden biraz uzak bir yere taşınıyorlar. İşte Yozo karikatür falan yapıyor, yemeklerini kendilerini yapıyorlar, yiyorlar, ufak tefek bir yerlerden gelir elde etmeye çalışıyor falan. Evleniyorlar ve belli bir süre gerçekten içmiyor. Alkolü bırakıyor Yoshiko ile evlendikten sonra ama bir gün Horiki geliyor ve Horiki ile tabii ki içiyorlar. Bir gün de Horiki ile dama çıkıyorlar. Damda böyle aralarında oyun oynuyorlar. Çok da garip bir oyun yani. Biri bir kelime söylüyor, diğeri de diyor ki ya trajedi diyor ya da komik diyor. Bunda kelimenin anlamına göre kendileri uydurdukları böyle tuhaf bir oyun. Ama bayağı eğlenceliye benziyor. Tabii bunlar damda oyun oynarken aralarında alkolü yüklerken, keyifleri yerindeyken adamın teki Yoshiko'ya tecavüz ediyor. Ve Yoshiko bildiğiniz mala dönüyor. Çünkü o adama da güvenmiş ve o adam onu tecavüz ediyor falan ve Yozo bu sahneye de maruz kalıyor ve yukarı kaçıyor. Ne olduğunu anlamıyor falan filan. Yani bunları konuşacağız. Gerçekten bunları konuşacağız. Şu an yorum yapmak istemiyorum. Kendimi tutuyorum. Ve sonra kendi kendine diyor ki sanki kafam yarıldı ve o andan itibaren insanlarla kurduğum herhangi bir iletişim o yaranın acımasına neden oldu diyor. Yani gerçekten inanılmaz anlamlı bir laf. Gerçekten çok doğru bir şey. Ama kızamıyor da, tepki de veremiyor. Yoshiko'ya karşı hiçbir şey yapamıyor. Ve bir gün uyku ilacı buluyor. Suyuna şeker atacakken, suya şeker atmak bu arada Japonya. Suyuna şeker atacakken şekerliğin içinde uyku ilacı buluyor ve onunla intihar ediyor. Ne oluyor derseniz yine ölmüyor. Ölmüyor da ama tabii ki baygınlık falan geçiyor. Sonra ilk uyandığında dediği laf evime dönmek istiyorum. Burada da toplumdan kaçan, doğru düzgün kimseyle sağlıklı iletişim kuramayan, insanlık duyguları çok bulundurmayan bir adamın ölümden döndükten sonra evime gitmek istiyorum demesi, babasına olan hislerini ve şaklabanlıklardan kurtulup aslında artık büyüdüğünü ama tek yine de hiçbir şey başaramadığını, yani yavaş yavaş tükenen bir insan olduğunu bize anlatıyor. Neyse Yoshiko'yla beraber Tokyo'ya dönüş yapıyorlar. Orada yaşamaya devam ediyorlar. Ama bizim Yozo artık kan kusmaya falan başlıyor. Bir gün de bir eczaneye giriyor ve kadına durumu anlatıyor. Böyle böyle ben kan kusuyorum falan filan. Kadın diyor ki alkolü bırakman lazım. O da yok ben alkolü bırakamam, ben alkol içmeyi çok seviyorum. Alkolsüz insanlara katlanamıyorum, hayata katlanamıyorum falan filan tribine giriyor. Kadın diyor ki ya o zaman diyor sana bir şeyler vereceğim ve onları kullanacaksın diyor. Buna kan yapıcı ilaçlar vesaire veriyor. Bir de morfin veriyor. Diyor ki alkol içmezsin en azından ama bunu abartma. Çok az sayıda al. İyi geleceksin, alkolü de bırakacak ve sağlıklı bir insan haline geleceksin. Diğer türlü ölürsün diyor. Bu da morfin almaya başlıyor ama morfin aldıktan sonra bir kafa yaşıyor. İnanılmaz. İşte morfin alıyor, çizimlerine başlıyor. Tekrar karikatüre başlıyor. İnanılmaz çizimler yapıyor. İnanılmaz neşeli. Ama bağımlı olduğunu farkında değil. Her şeye inanılmaz iyi geliyor ama bağımlılığın farkına varmıyor. Ama bir süre sonra tabii morfinle para, morfin alamıyor. Bu arada eczacı kadın da sakat. İşte kadının duygularıyla oynuyor. İşte kendini acındırıyor, etmiyor falan. En son morfin alabilmek için kadınla yatıyor. O duruma geliyor. Sonra Yozo'nun abisiyle dil balığı geliyor. İşte kan kusunu falan öğrenmişler. Yoshiko'yu da yanlarına alıyorlar. Bunu ikna ediyorlar. Seni hastaneye yatıracağız artık, iyileşeceksin diye. O sırada da Yozo'nun modu tamamen ölmek istiyor. Mod tamamen bu. Zaten daha önce de denedi. İki kere başaramadı. Neyse akıl hastanesinde 3 ay geçiriyor Yozo. Ondan sonra da abisi bir gün çıkıp geliyor, diyor ki hazırsan, kendinden eminsen, her şeyden uzak seni bir yere taşıyacağım, sana bir ev alacağım, orada kalacaksın, her şeyden kurtulacaksın diyor. Yozo da bunu kabul ediyor ve kitap burada bitiyor. Hemen dedikoduya geçelim çünkü ben yani inanılmaz etkilendim bu kitaptan. Hani önceki kitaplarda bu kadar etkilenmemişim. Hani psikolojik olarak inanılmaz hoşuma giden, inanılmaz anlamlar yüklediğim bir kitap. Şimdi kendimizi Yozo'nun yerine koyuyoruz. İnsanlarla hiçbir zaman düzgün bir iletişim kuramadığınızı düşünün. Gün geçtikçe yavaş yavaş tükendiğinizi, yavaş yavaş çekildiğinizi, kendi dünyanıza çekildiğinizi ve bu dünyadan, dışarıdaki yaşadığın dünyadan kurtulmak için sürekli alkol aldığınızı düşünün. Ben yani buna da zor demek istemiyorum çünkü her podcastimde herkesin yaşadığına zor diyorum ama herkesin acısı da kendine büyük. Ben ilk olarak insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmak için şaklabanlık rolü yapmazdım. Gerekirse daha çok pasif kalırdım. Gerekirse iyice herkesten uzaklaşırdım. Ama Yozo bir iletişim kurabilmek için, aslında iletişim kurabilmek için değil de insanların tepkilerinden kaçınmak için, bunu anlayabiliyorum. Tepkilerden kaçınmak için şaklabanlık rolü yapıyor ama ben onu da yapmazdım. Ben gerçekten koy verir giderdim ve büyük ihtimal Yozo 27'sinde 28'ine kadar bu olayları yaşıyor. Ben bu olayların 20'ime kadar, 18-19'ime kadar yaşar, herkesten ümidi keser, kendi yoluma bakardım. Ve çok güzel resim yapıyor Yozo. Yani bu konuda çok yetenekli. Büyük ihtimal odama kapanır. Ömrüm boyunca, çünkü babasının da bir yerde maddi durumu var. Ömrüm boyunca resim yapardım. Yani öyle de hayat geçmez ama o kafada, o yapıda olduktan sonra alkol sığınmak için bir şey değil arkadaşlar. Yani alkole sığınamazsınız. Ömrünüzü alkolle geçiremezsiniz. Keyfini içebilirsiniz, kederlendiğinizi de içirebilirsiniz ama dünyadan kaçmak için ya da olaylardan kaçmak için hiçbir zaman alkol iyi bir şey değil. Sürekli arka plana atarsınız ve her zaman patlarsınız. Yozo'da patlaması, Yozo'nun da patlaması intihar oluyor. Çünkü alkol hep bir şeylerden kaçıyor ve bunları çözebilecek hisleri yok. Çünkü bunları çözebilmek için dünyayı anlamıyor, insanları anlamıyor, hayatı anlamıyor. Bu yüzden sürekli alkol alıyor. İntihar ediyor bunun sonucunda da. Yani ben bir kere bir şeyden kaçmak için intihar etmem. Önce Genç Werther'in acılarındaki intihar etme muhabbetiyle buradaki intihar etme muhabbeti çok farklı. Ben bu konuda böyle bir hayat yaşasam, ne kadar alkol alsam da, tabii alkollüyken insan yaptıklarının farkında değil ama yani ne yaşarsam yaşayayım, bu tarz bir konuda ben intihar etmem ve her zaman her şeyin peşine düşerim. Düzeltmek için çok çabalardım. İnsanlarla iletişimimi şaklabanlık olarak değil de işte belki de edebi olarak, belki de resimler üzerine, belki de içimi dökerek, ki ben içimi dökerdim bu arada. Ben anlamıyorum siz derdim, nasıl böyle derdim sorgulardım. Herkese bunu anlatırdım. Yani bunu öyle çözmeye çalıştım. Baktım çözemiyorum, içime kapanırdım dediğim gibi. Ama Yozo'nun şaklabanlık rolünü de anlayabiliyorum. Çünkü insanları tahammül edemiyor. İnsanlarla polemik yaşamamak için şaklaban taklidi yapıyor. Onu anlıyorum ama ben onu yapmazdım. Ve en sonunda ben intihar etmeye çalışmazdım. Olmuyorsa da oturur resmimi çizer, hayatımın bitmesini beklerdim. Çünkü intihar da bir kaçış yolu değil. Alkol de bir kaçış yolu değil. Bu anlattığım hikayede, bu kitap aslında bir hikaye, evet bir kurgu ama aynı zamanda bizim yazarımız Osamu Dazai'nin hayatı. Tabii biraz kurgulanmış şekilde ama bu kitap insanların dediğine göre Osamu Dazai'nin intihar mektubu aynı zamanda. Çünkü Osamu Dazai hayatı boyunca gerçekten kitaptan atılan gibi alkole, uyuşturucuya, geyşalara çok düşmüş. Bir rezil bir hayat yaşamış. Tabii kitapta bunları biraz daha değiştirerek kendi hayatının dışında bir kurguyla yapmış ama Osamu Dazai de 3 kere intihar etmeye çalışmış hayatında. 4. intiharını da bu kitaptan sonra etmiş ve 4.sünde ölmüş. Ve aynı şekilde bizim Yozo'nun ilk intiharı denize atlayarak oldu. Yanında hanımefendiyle Osamu Dazai'nin de son intiharı, öldüğü intiharı denize atlayarak. Bunu da zaten kitap bittikten sonra kitabın son sayfalarında son kısım diye bir bölüm var. Burada bize anlatıyor çevirmen. Yani Yozo hem evde hem okulda sürekli soytarı kılığına bürünmüş. Yani bu aslında bir itiraf. Bu kitap aslında bir itiraf niteliği taşıyor. Alkolizmle, geyşelerle, sonsuz kalan intiharlarla dolu bu adamın tançüklü yaşamanın günahını çıkarır gibi yazmış bu kitabı sanki. Gerçekten bu kitabı okuyun ve okuduktan sonra bu adamı da biraz araştırın. Yazarı da biraz araştırın. Çünkü bu kitap sadece bir kitap değil. Aynı zamanda bir adamın aslında otobiyografisi. Yani gerçekten bu inanılmaz bir anlam katıyor. Ben kitabı bitirdikten sonra bunların biraz gerçek olduğunu görünce kafayı yedim. Yoshiko'ya gelelim. Yani hatta Yoshiko'ya gelmeden önce Yoshiko'nun olayına, tecavüz olayına gelelim. Abi Yozo, sen bunu görüyorsun. Tamam, inanılmaz bir şok yaşaman normal ama müdahale et. Ne olursa olsun, nasıl bir insan olursan ol. Kalbin, vicdanın, beynin var değil mi? Yani bu olayı gördün, şok yaşayabilirsin. Ondan dolayı da intihar edebilirsin. Hadi onu da anlıyorum ama müdahale et. Bu kalkıyor dışarı çıkıyor. Hele o arkadaş Koriko var ya. İlk aşağı inip o görüyor zaten. Yukarı çıkıp Yozo'yu çağırıyor. Ya arkadaşlar, gördün Horiko ya, sen bunu gördün, sen müdahale etsene, niye çıkıp arkadaşına ya, öyle bir, o tam bir soytar işi, o tam bir vasıfsız eleman ya, tam bir vasıfsız eleman ya, o Horiko'yu aklımdan silmek istiyorum yani, ona o kadar sinirleniyorum. Ama Yozo, yani o da senin karın ya, hani onun için bir sürü alkolü bırakmışsın, ilk defa doğru düzgün iletişim kurabildiğin insanlardan biri. O sahneyi gördükten sonra tabii olay devam etmiyor ama bir müdahale et, bir şey yap ya, adamı öldür, ortalığı yık, evi ateşe ver, sakin, yukarı çıkma, hani yukarı çıkma. Ya Yoshiko'ya zaten inanılmaz üzüldüm. Ben Yoshiko olsam gerçekten ben intihar ederim. Benim gerizekalı kocam intihar edeceğine ben intihar ederim. Yani çünkü yaşadığı şey gerçekten çok kötü. O da insanlara çok güvenmesiyle alakalı. Ben o kadar güvenmem insanlara. Hatta neredeyse hiç güvenmem. Hayatımdaki belli başlı insanlar dışında. Çok iyi niyetli, çok saf bir kız yani. Çok iyi niyetli ve çok saf olduktan sonra o dönemlerde başınıza böyle şeyler gelmesi biraz olağan. Bu Tokyo'nun olmasına bakmayın. Bu İstanbul, Amsterdam, Madrid, New York, her yerde olabilecek bir şey. Yani çok İyi bir insan olmak, çok insanlara iyi niyetle bakmak kötü sonuçlar doğurur. Böyle bir olay yaşamasanız da kötü sonuçlar illaki doğuruyor. Biraz şüpheci olmak her zaman iyidir. Hani Yoshiko'nun yerine zaten çok Yoshiko'nun yaşadıkları da çok anlatılmıyor. Çünkü biraz otobiyografi şeklinde kitap. O yüzden kendimi tam olarak onun yerine koyamıyorum. Ama çok ağır bir olay ve ben asıl ondan sonra intihar ederdim. Ama Yoshiko tamamen hiçbir şeye tepki vermeyen dümdüz bir insana dönüşüyor. O neşeli, o insanlara güvenen, tatlı, iyi niyetli kız dümdüz sadece insanla değil bir varlık olarak hayatına devam ediyor. Bu gerçekten çok acı. Bunu Osamu Dazai yaşadı mı onu bilmiyoruz. Belki de son intiharı bundan dolayıdır. Böyle bir olaydan dolayı ya da bu kitap için yazdığı bir kurgu olabilir, bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu kitabı okuyun. İnanılmaz etkileyici, inanılmaz düşündürücü. Son dönemlerde okuduğum benim gerçekten en iyi kitap. Yeni bölümde görüşmek üzere. Takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.